Ayrım 8, bildiğin gibi değil Osmanlı, Mustafa Alp Dağıstanlı, sayfa 96. Evlenme rekoru hangi sultan kızındaydı? Kösem Sultan'ın kızları Ayşe ve Fatma'daydı. Her ikisi de en az 6 kere evlenmişti. Son evliliklerinde Ayşe yaklaşık 50, Fatma ise 61 yaşındaydı. Hanedan sultan kızlarının evliliklerini hep siyasi amaçlarla kullandı. Birden çok evlenme uygulaması 16. yüzyılda da görülse bile özellikle 17. yüzyılda sıklaştı ve sıradanlaştı. Sultan kızları 2-3 yaşlarında bile nişanlanabiliyor veya evlenebiliyordu. Dolayısıyla ergenlik çağına geldiklerinde 3. veya 4. kez evlenmiş olabiliyorlardı. Kocaları yüksek mevkideki devlet adamlarıydı ve savaşta ölmeseler bile idam edilme riskleri hiç de düşük değildi. Ama kızları tekrar evlenmeye iten sebep her zaman ölüm değildi. Mesela Yavuz Selim'in kızı Fatma Mustafa Paşa ile evliydi. Mustafa oğlanlara düşkündü ve Fatma buna göz yummuş, kocasının kendisini ihmal etmesini kanıksamıştı. Fakat Mustafa Paşa Antalya Sancakbeyi olunca gemi azıya aldı ve genç oğlan avcılığına başladı. Devamını Fatma'nın babası Yavuz Selim'e yazdığı mektuptan okuyalım. Bir kişiye düştüm ki beni köpek hesabına saymaz. Elin oğlanlarını zulümle atasından anasından alur. Hemen iş gücü oğlanlar derdindedir. Dul avrat gibiyim. Fatma Sultan bu işte kocasına elmalı kadısı ile ket hüdasının yardım ettiğini, fesatlar öğrettiğini anlatıp kocasını bunlardan uzak durması için uyardığını, halk içinde söylentilerin ay yuka çıktığını söyleyip şöyle devam ediyor. Gece gündüz yemekte içmekte, oğlanlar ile beni itibar etmeyip dürlü fesatlar etmekte. Benim devletlu ve saadetlu padişahım, ben biçareyi bu gurbetten halas edesiz, yani kurtarın. Fatma'yı böylece boşayıp sultan kızların evliliğine dönelim. İmparatorluğun ilk 200 yılında Anadolu beyliklerinin oğullarına da kız verdi Osmanlı hanedanı. Fakat sultan kızlarına bağışlanan toprak ve gelirler evlendiklerinde asla ata mirasından kopmazdı. Hiçbir zaman devletin bir parçasını çeyiz olarak götürmediler. Yabancı hanedanlarla evlendikleri zaman toprak ve gelirleri vakıflara bağışlandı. Başka hanedanlarla evlilik siyasi çıkar içindi. Osmanlı Devleti güçlenince böyle evliliklere gerek duyulmadı. 15. yüzyıl sonundan 2. Bayezid'den itibaren sultan kızlarının başka hanedanlarla evliliğine son verildi. Yönetici elitin Türk üyeleriyle de evlendirilmediler. Çünkü bunlar kökleri olan ailelerdi ve yerleşik bir güç odağı haline gelebilirlerdi. Bu yüzden sadece devşirme yöneticiler ve onların oğullarıyla ara sıra da kendi kuzenleriyle evlendiler. Zaten Fatih Mehmet'le birlikte bu köklü aileler büyük ölçüde tasfiye edilmiş, yönetici elit devşirmelerden oluşturulmuştu. Zira devşirmeler, köleler yetiştirilmeleri icabı doğrudan ve kayıtsız bir şekilde padişaha tabiydi ve kökten yoksundular. Aslında padişah kızlarının siyasi ağırlık ve önemleri yoktu. Birbirleriyle mücadele edip tahtı hak edecek güçlü şehzadeler vardı. İktidar oyunu onların etrafında dönüyordu. Kanuni Süleyman'dan önce sadece tek bir damat vezir vardı. İkinci Bayezid'in sadrazamlarından Hersekzade Ahmet. İktidar dengelerinde fark yaratan ilk sultan kızı evliliği, Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan, Veziri Azam Rüstem Paşa çiftiydi. Bunda da Kanuni'nin güçlü eşi Hürrem Sultan'ın rolü vardı. 16. yüzyıl sonundan itibaren iktidar padişahların kişiliğinden saraya, vezirlerin ve valide sultanların da aralarında bulunduğu yönetici elite kaymaktaydı. Müstakbel padişah şehzadeler saraya kapatılmıştı, evlenmeleri de yasaktı. 3. Mehmet sancağa çıkan son şehzadeydi. İktidar odağı oluşturma inisiyatifleri ellerinden alınmıştı. Dolayısıyla valide sultanların kızlarını ve torunlarını vezirlerle evlendirmesi onlara siyasi nüfuz sağlıyor, yönetici elit içinde ittifaklar kurmalarına el veriyordu. Böylece sultan kızlarının kocaları, vezirleri ve kardeşleri padişahlar üzerindeki etkisi arttı ve saray içi iktidar dengelerinde önem kazandılar. Tabii valide sultanlar güçlü konumlarıyla daha fazla önem kazandı. En güçlü valide sultanların birkaç kızı olması rastlantı değildi. Vezir havuzundan daha çok balık avlıyor, ittifak ağlarını genişletip güçlendiriyorlardı böylece. Nurbanu'nun 3 veya 4, Safiye'nin 2, Kösem'in en az 3 kızı vardı. Mesela Kösem Sultan 1626'da Sadrazam Hafız Ahmet Paşa'ya şunu yazmıştı: "Hazır olduğunuz zaman bana bildirin, ben de ona göre davranayım. Sizin işinizi hemen hallederiz. Bir sultan kızı hazırladım." Ama sultan kızlarını geçindirmek öyle kolay iş değildi. Mesela 2. Selim'in kızı Fatma ile evli olan Sadrazam Siyavuş Paşa, eşini geçindirmek çok masraflı olduğu için hediyeleri hoş karşılıyordu. Venedik elçisinin raporuna göre ne kadar büyük olursa o kadar seve seve alıyordu. Fatih Hristiyan olmaya gerçekten niyetlendi mi? Kesinlikle hayır. Aklının ucundan bile geçmedi. Ama Hristiyanlıkla yakından ilgilendi. II. Mehmet son derece açık fikirliydi. İyi bir eğitim almıştı ve Manisa'daki Şehzadeliği döneminde Grek ve Latin kültürleriyle tanışmıştı. Birçok yabancı aydını çevresine almıştı. Nedimlerine geceleri Roma tarihi okutturuyordu. Dönemin Müslüman ve Hristiyan alimleriyle din ve felsefe konularını tartışıyordu. Bu tartışmalardaki hoşgörülü yaklaşımı da hayranlık uyandırmıştı. Padişahlığı döneminde de Floransalı, Raguzalı, Cenevizli danışmanları vardı. Bu meziyetlerine ek olarak dünya fatihi, dünya hükümdarı olmak istiyordu. İstanbul'un fethinden sonra Rum Ortodoks Patrikliğine geniş yetkiler vermesi de cihan hükümdarı olma iddiasıyla uyumluydu. Patrik Gennadios'a İncil'in 20 bölümünü tercüme ettirmişti. Kitab-ı Mukaddes'in Arapça'ya çevrilmesi için de birini görevlendirmişti. Avrupa'ya kadar yayılan dedikodunun bini bir paraydı. Güya Fatih İslam'dan vazgeçmiş, Hristiyanlığa meyletmişti. Doğu Roma tahtını ele geçiren bu büyük liderle mücadele için Papa II. Pius bir yandan birleşik bir Hristiyan cephesi yaratmaya çalışıyor ama bir yandan da gerçekleşmesi pek mümkün görünmeyen bir askeri zafer yerine Fatih'i Hristiyanlığa kazanmayı düşünüyordu. İşte bu şartlarda 1461 yazındaki Trabzon'un fethinden sonra olmalı Fatih'e bir mektup yazdı. Daha doğrusu Vatikan'da böyle bir mektup yazıldı ama hiçbir zaman yürürlüğe konmadı. İlber Ortaylı'nın verdiği bilgiye göre müsvedde resmi geçerliliği olmayan belgelerin bulunduğu bölümde kaldı. Yani bu mektup İstanbul'a hiç ulaşmadı. Fatih'i ve dönemini anlatan ünlü kitabında Babinger, bu mektubun Fatih'in sağlığında birkaç kere yayımlandığını söylüyor. İlk kez 1469'da Köln ve sonra 1475'te Treviso'da. Şunu diyordu mektup: "Küçücük bir ayrıntıyı halledersem dünyanın en yüce, en güçlü insanı olabilirsin. Bunun ne olduğunu mu soruyorsun? Bulman çok zor değil. Aramak için çok uzaklara gitmene gerek yok. Onu her yerde bulabilirsin. Biraz suyla vaftiz olup Hristiyanlığa geçmek ve İncil'in öğretisini kabul etmek. Bunu yaparsan dünyanın en ünlü ve güçlü prensi olursun. Seni Yunanların ve Doğu'nun yasal imparatoru yaparız. Şiddet yoluyla alıp adaletsizce elinde tuttuğun yerler doğal hakkın olur. Bütün Hristiyanlar sana saygı duyar. Anlaşmazlıklarında sana başvurur. Zulüm gören herkes ortak hamileri olarak sana sığınır. Dünyanın her ülkesinden insanlar senden yardım ister. Çoğu sana gönüllü olarak boyun eğer, hükümlerine uyar ve sana vergi örer. Tiranları yenme, iyileri koruma ve kötülerle savaşma görevi sana verilir. Eğer doğru yoldan gidersen Roma Kilisesi sana karşı çıkmaz. Bu ruhani taht seni diğer krallar kadar sevgiyle kabul edecektir. Hatta onlardan da fazla, çünkü senin konumun daha yüksek. Bu koşullar altında pek çok krallığı hiç savaşmadan ve kan dökmeden kolayca ele geçirebilirsin. Düşmanlarına asla yardım etmeyiz. Tam tersine Roma kilisesinin haklarına el koymaya, boynuzlarını öz analarına karşı kullanmaya kalkanlara karşı senden yardım isteriz. Mektupta Hristiyanlık öğretisi de anlatılıyor ve Kur'an'ın öğretisi çürütülmeye çalışılıyordu. Mektupta söylenenlerin Fatih'i etkileme ihtimali sıfırdı. Dünyada tek imparatorluk, tek iman ve tek hükümdar olması gerektiğini söylüyordu çünkü II. Mehmet. Dini devletin emrine vermiş bir padişahtı. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olan sultanın iradesinin üstünde bir şey tanımıyordu. Ulema ve Şeyhülislam sultanın memuruydu. Böyle bir hükümdarın başka bir dinin ruhban sınıfının kilisenin hükümranlığı altına girmeyi kabul etmesi imkansızdı. Fatih Venediklilerin dediği gibi Redella Fortuna'ydı, yani feleğin efendisi. II. Mehmet sadece Konstantinopolis'i değil Hristiyan toplulukların yaşadığı geniş toprakları da fethetmişti. Yöneteceği toprakların dinini, kültürünü bilmek gerektiğini idrak edecek kapasitede biriydi. Ayrıca düşmanlarının zihniyet dünyasını anlamanın önemine de vakıftı. Oğlu II. Bayezid Fatih için otoriterdi ve Muhammed peygambere inanmazdı demişti. Ama bu Bayezid'in dizginsiz sofuluğuyla ilgiliydi aslında. İslam'ın katı kuralları dışındaki her şeyi sapkınlık sayıyordu Bayezid. Oysa Fatih İslam bilimlerinin ve eserlerinin gelişmesi için çaba sarf etti. Fetihten sonra 8 kiliseyi medrese haline getirdi. Kendi camisinin yanında da ünlü Semaniye medreselerini yaptırdı. Camiye dönüştürülen Ayasofya'nın Koro apsisindeki yarım kubbede bulunan Tanrı'nın anası mozaiğinin nedense olduğu gibi bırakılmasını emretti. Osmanlı gaza ve cihat ideolojisinde nihai maksat Allah'ın adını yüceltmekti. İlahi Kelimetullah, Fatih de farklı bir noktada değildi. Trabzon'un fethine giderken ara bulucu olarak gönderilmiş Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın anası Sare Hatun yolda padişaha sordu. "Hey oğul, bu Trabzon çün bunca zahmetleri çekmek neden?" Padişah cevap verdi. "Ana, bu zahmetler Trabzon için değildir. Belki bu zahmetler Allah içindir. Zira elimizde İslam kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmeye vüz, yani tercih etmeseydik, bize gazi demek layık olmaz ve yarın Hak Hazretinde huzurunda hacil oluruz, yani utanırız." Molla Kabız'ın boynu neden vuruldu? Çünkü İslam'a bağlı olmasına rağmen İsa'nın Muhammed'den daha üstün, daha faziletli olduğuna inanıyordu. Ulemadan İran kökenli Molla Kabız İstanbul'da tahsilini tamamlamıştı ve orada yaşıyordu. Çok iyi yetişmiş bir alimdi. Hem Kur'an'ı ve ilgili bilimleri hem de İncil'i ve yorumlarını biliyordu. Hristiyanları seviyor, evinde misafir ediyordu. Hristiyan inanç ve ahlakının saflığı, temizliği konusunda sohbetlere girişiyordu. Dahası bu fikirlerini sadece halka değil, ulemadan arkadaşlarına da anlatıyordu. İş büyüdü ve tehlikeli bir hal aldı tabii. Ayet ve hadisleri kendi fikirlerini destekleyecek şekilde yorumluyordu. Ve bu yorumlar tefsir alimlerinin o zamana kadar söylediklerine hiç benzemiyordu. Halk içinde etkili de olmuştu. Taraftarlarının sayısı artıyordu. Artık İstanbul bu olayla çalkalanmaya başlamıştı. Sonunda 1527'de ulemadan birileri Molla Kabız'ı Divan-ı Hümayun'a sevk etti. Rumeli ve Anadolu kazaskerlerinin sorguya çektiği Kabız, inkar etmek şöyle dursun, onların karşısında da Kur'an'dan okuduğu ayetlerle destekleyerek fikrini savundu. Ona göre İslam'ın bütün esasları tahrif edilmişti. Kur'an büyük ölçüde Kitab-ı Mukaddes'e dayalıydı ama Allah'ın bütün insanlığa emirlerini bildiren Kitab-ı Mukaddes'in esprisine aykırıydı. Elinizdeki Kur'an ve meydandaki hadislere göre Hazreti İsa, Hazreti Muhammed'den efdaldir, yani üstündür, faziletlidir deyip Kur'an'dan ve okuduğu hadislerden örneklerle iddiasını ispat etmeye girişti. Divanda Molla Kabız'ın tezleri çürütülemedi. Kazaskerler katloluğundan gayri bir söz söylemedi. Kâbız'ın iddialarını çürütecek bir delil de getiremedi. Vezir-i Azam İbrahim Paşa sinirlendi. Bu adamın iddiası şeriata aykırı ve yanlışsa onu ilme dayanarak bildirmeniz gerekir. İşi hiddetle sağmak, hiddetle bitirmek ilme ve alimlere yakışmaz. Fakat kazaskerler yine bir laf edemeyip katli lazım geldiğini söylemekten bir adım öteye gidemedi. Bunun üzerine İbrahim Paşa Molla Kâbız'ı salıverdi. Meğer Kanuni Sultan Süleyman da pencere arkasından konuşulanları dinliyormuş. O da Vezir-i Azam'a çıkıştı. Bir mülhit divanımıza gelir ve iki cihan kıvancı peygamberimize aleyhi ve selamı Hazreti İsa'yı üstün kılıp iddiasını ispat ederken saçma sapan sözlere düşe şüphesi giderilmeyip ve cevabı verilmeyip niçin hakkından gelinmedi? İbrahim Paşa kazaskerlerin yetersizliklerini dile getirince Kanuni Şeyhülislam İbni Kemal yani Kemal Paşazade ve İstanbul Kadısı'nın divana davet edilerek mahkemenin yeniden görülmesini, Kâbız'ın tekrar tutulmasını buyurdu. Osmanlı kaynaklarının anlattığına bakılırsa büyük bir alim olan İbni Kemal iddialarını çürüttü ve Kâbız da aczini kabul etti. İbn Kemal Molla'nın zındık ve mülhit sayılacağına fetva verdi. Hükmü vermek ise kadının işiydi. Kadı tövbe etmeye çağırdı. Ama Kâbız katiyen bir kabule yanaşmayınca şeriatın kılıcıyla boynunun vurulmasına hükmedildi. Hemen orada boynu vuruldu. Molla Kâbız istisna değildi. Hem İstanbul'da hem başka şehirlerde hem de daha önce hem daha benzer İsevi Müslümanlık örnekleri yani hub mesihiler ve cezalandırmalar kayıtlarda duruyor. Osmanlı kaynakları da mesela yukarıdaki alıntıları aldığı Peçevi'nin ve Ahmet Yaşar Ocağ'ın dikkat çektiği bir meseleyi de bir kenara yazalım. En yüksek mertebedeki Osmanlı ulemasının yani bir kısmının diyelim, üstelik imparatorluğun en parlak devrinde pek de iyi yetişmiş, Hristiyan ilahiyatı bir yana, İslam ilahiyatına dair bile yeterli donanıma sahip olmadığı görülüyor. Drakula'nın kardeşi Fatih'e niye kılıç çekti? Hayır, savaşmıyorlardı. Zaten Radu bir süredir İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda yaşıyordu. Eflak 15. yüzyılda Osmanlı hükümranlığını kabul etmişti. Bu doğrudan bir Osmanlı idaresi değildi. Osmanlı'ya haraç veriyor ama kendi voyvodaları tarafından yönetiliyorlardı. Fatih Sultan Mehmet de haracını ödemeleri şartıyla Eflak'ı kendi haline bırakmıştı. Hatta Kazıklı Voyvoda veya Drakula olarak bilinen Vlad Tepeş'i rakibine alt etmesi için yardım da etmiş 1456. Bunun karşılığında kardeşi Radu'yu rehine olarak İstanbul'a götürmüştü. Vlad tarihin gördüğü en zalim hükümdarlardan biriydi. Radu ise abisine hiç benzemiyordu. Zalim değildi, hatta zayıf bir insandı ve zevk düşkünüydü. Batılı kaynaklarda yakışıklı Radu ve güzel Radu diye anılıyor. Kadınsılığıyla meşhurdu ve Topkapı Sarayı'nda geçirdiği uzun zaman içinde Fatih Mehmet'in özel ilgisini cezbetmişti. Fatih'in güzel oğlanlardan hoşlandığı da bilinen bir şeydi. Dönemin Bizanslı tarihçisi Kalkon Diles'in anlattığına göre Mehmet Radu'yu elde etmeye kalkışınca Radu kılıcını çekip Fatih'i yaralamıştı. Sonra da sultanın hışmından korkup bir ağaca tırmanmıştı. Neyse sonunda Fatih'in ilgisine karşılık vermiş ve barışmışlardı. Gönül işlerinden devlet meselelerine dönersek, Vlad yani Kazıklı Voyvoda yerini sağlamlaştırınca haraç ödemeyi reddetmekle kalmadı, Osmanlılara karşı mücadeleye de girişti. Yaptığı zulmün haddi hesabı yoktu. Tuna'yı geçip her yeri yağmaladı. Kadın çocuk demeden Müslümanları katletti. 25 bin kadar esiri kazığa oturttu. Gönderilen Osmanlı elçisinin sarığını kafasına çiviletti. Fatih Sultan Mehmet çileden çıkmıştı ve 1462'de Vlad'ın üzerine yürüdü. Vlad çekildi. Macar kralı tarafından zindana atıldı. Mehmet de Radu'yu voyvodalığa getirdi. Fatih Sultan Mehmet asıl ciddi yarayı 1456'da başarısız Belgrad kuşatmasında baldırından bir kargıyla almış ve epey ıstırap çekmişti. 8. ayının sonu, sayfa 107.